Ayrım 3.
Herkesin birbirine ne kadar benzediğini görünce insanların içindeki masumiyeti de görmeye başlarsınız. Yani her ne kadar sık sık kafamızı duvara çarpsak da herkes kendi koşullarına göre ve bildiği şekilde elinden geleni yapıyordur. İnsanların kötü niyetli olmadığını kabul etmek içimize katıksız bir mutluluk verir. 26. Her gün kendinize biraz sessiz zaman ayırın. Bu stratejiyi kaleme alırken saat sabahın 4.30'dur, günün en sevdiğim zamanı. Eşim ve çocuklarımın yataktan kalkmasına ve telefonun çalmaya başlamasına en azından 1,5 saat var. O ana kadar kimse benden bir şey yapmamı istemeyecek. Dışarıda çıt yok ve ben bir başınayım. Yalnız olmanın, düşünecek zaman bulmanın ve sessizliğin tadını çıkarabilmenin son derece tazminleyici ve huzur veren bir niteliği vardır. Stres yönetimi alanında 10 yılı aşkın bir süredir çalışmaktayım. Bu süre içinde birçok olağanüstü insanla tanıştım. Kendisiyle barışık tek insan tanımadım ki hemen her gününün bir bölümünü sessiz zaman olarak ayırmasın. 10 dakikalık bir yoga meditasyonu olsun, doğada kısa bir gezinti ya da kapıyı kilitleyip 10 dakika küvette yalnız kalmak olsun, kendinize ayıracağınız sessiz zamanın çok büyük önemi vardır. İnsan tek başına zaman geçirirken gününü dolduran birçok gürültüyü ve karmaşayı dengeleyebilir. Kendime sessiz zaman ayırdığımda günün geri kalanı benim için daha kolay geçer. Zaman ayıramadığım günlerde aradaki fark hemen göze çarpar. Her gün yapmakta olduğum ve arkadaşlarıma da alıştırdığım küçük bir uygulamam vardır. Her gün işimle ev arasını otomobilimle kat ederim. İşten dönerken evime az bir mesafe kala arabamı kenara çekip dururum. Şöyle birkaç dakika oturup manzaraya bakabileceğim veya gözlerimi kapayıp derin soluklar alacağım güzel bir yer var. Bunu yapmak benim hızımı keser, kendime döndürür ve minnet duymamı sağlar. Kendilerine sessiz zaman bulamadıkları için yakınan pek çok arkadaşıma da bu taktiği anlattım. Yoksa otomobillerinde radyo avaz avaz açık halde garajlarına dalıyorlardı. Oysa hareketlerinde küçük bir değişiklikle artık evlerine çok daha rahat ve gevşemiş halde giriyorlar. 27. Yaşamınızdaki insanları minik çocuklar ve 100 yaşında ihtiyarlar olarak düşünün. Ben bu tekniği yaklaşık 20 yıl önce öğrendim. Başkalarına karşı duyacağımız rahatsızlığı salıvermede son derece başarılı bir yöntemdir. Sizi gerçekten çok sinirlendiren ve kızdıran birini düşünün. Sonra gözlerinizi kapayıp bu kişiyi minik bir çocuk olarak hayal edin. Onların minicik yüz hatlarını ve masum bakan gözlerini görmeye çalışın. Unutmayın ki çocukların hata yapması doğaldır ve hepimiz bir zamanlar çocuktuk. Şimdi saati bir anda 100 yıl ileriye alın ve aynı kişiyi 100 yaşında ölüm döşeğindeyken gözünüzü canlandırın. Solgun ve yıpranmış gözlerini, dudaklarındaki hafif tebessümü görmeye çalışın. O tebessümde artık hayatı anlamış olmanın bilgeliği ve yapılan hataların sessiz itirafları vardır. Unutmayın ki bizim de 100 yaşına gelmemize ya da ölüm döşeğinde yatmamıza sanıldığı kadar çok kalmamıştır. Bu tekniği istediğiniz biçimde evirip çevirebilirsiniz. Uygulayana daima o an için gerekli perspektifi ve şefkati sağlayacaktır. Eğer hedefimiz daha huzurlu ve sevecen olmaksa kesinlikle başka insanlara karşı olumsuz duygular barındırmamalıyız. 28. Önce karşınızdaki kimseyi anlamayı hedefleyin. Bu tekniği Stephen Covey'in Çok Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabından aldım. Bu yöntemi kullanarak kısa yoldan daha doygun ve büyük ihtimalle daha etkili bir insan olabilirsiniz. Temel olarak karşınızdaki kimseyi anlamayı hedeflemek, sizin karşınızdakiler tarafından anlaşılmak isteğinizi bastırıp önce onları anlamak için çaba gösterebilmenizdir. Yani kendinize ve başkalarına yararlı olacak kaliteli bir iletişim kurmak istiyorsanız, önce başkalarını anlamak gerektiğini kabul edeceksiniz. Karşınızdaki insanların nereden geldiklerini, ne yapmaya çalıştıklarını, neye önem verdiklerini ve bu gibi noktaları anladıktan sonra sizin anlaşılmanız hiçbir çaba gerektirmeden doğal olarak gerçekleşecektir. Ancak bu süreci tersine çevirmeye kalkarsanız ki çoğumuz çoğu zaman böyle yaparız, arabayı atın önüne koymuş olursunuz. Karşınızdakini anlamadan kendinizi anlatmaya çalışırsanız harcadığınız çaba hem siz hem de karşınızdaki insan tarafından hissedilir. İletişim sekteye uğrar ve belki de konuşma bir kişilik çatışması halini son bulur. Evliliklerinin ilk 10 yılını mali konularda tartışarak mutsuzluk içinde geçiren bir çiftle çalışmıştım. Adam kazandığı her kuruşu karısının bir yana saklama isteğini anlayamıyordu. Kadın da onun çok fazla harcama hevesisi oluşundan yakınmaktaydı. Her ikisi de büyük bir hüsran içinde diğer tarafın amacını anlamaktan uzaktı. Bu çiftin sorunu çok büyük sayılmazdı ve çözümü kolaydı. İkisi de anlaşılmadığını hissediyordu. O halde birbirlerinin sözünü kesmeden dikkatle dinlemeyi öğrenmeleri gerekliydi. Ben de onlara bunu yapmalarında yardımcı oldum. Adam karısının kendi ebeveynleri gibi sefil olmamak için para biriktirdiğini anladı. Yani ileride bir gün 5 parası kalmaktan korkuyordu. Adam ise kendi babasının annesine sağladığı yüksek standardı karısına veremediği için utanıyordu. Karısının onunla gurur duymasını istemişti. Birbirlerini daha iyi anladıkça kırgınlıkları yerini karşılıklı anlayışa bıraktı. Bugün artık harcamayla tasarruf arasında sağlıklı bir denge kurmuş durumdalar. Önce karşınızdakini anlamak, kimin haklı kimin haksız olduğu konusu değildir. Sadece etkili bir iletişim kurmanın temel felsefesidir. Bu yöntemi kullandığınız zaman sizinle konuşan insanların ciddiye alınmaktan ve sözlerinin dinlenmesinden memnun kaldıklarını fark edeceksiniz. Bu da çok daha iyi ve sevgi dolu ilişkiler anlamına gelir. 29. Daha iyi bir dinleyici olun. Çocukluğumdan beri hep iyi bir dinleyici olduğuma inanırdım. Her ne kadar 10 yıl öncesine göre bu becerimi geliştirmişsem de itiraf etmeliyim ki hala ancak yeterli bir dinleyici sayılırım. Etkili dinleme sadece başkalarının sözünü kesmek ya da onların cümlelerini bitirmek gibi kötü alışkanlıklarından kaçınmayı sağlamaz. Aynı zamanda hemen karşılık vermek için karşınızdakinin bitmesini sabırsızlıkla beklemeden onun bütün söyleyeceklerini sonuna kadar dinlemeye gönüllü olmaktır. Dinlemeyi beceremeyişimiz bir bakıma yaşam tarzımızı da simgelemektedir. Çoğu zaman iletişimi sanki bir yarışmış gibi görürüz. Sanki hedefimiz konuşan kişinin cümlesini bitirdiği an ile bizim başlamamız arasında en küçük bir zaman boşluğu bırakmamak gibidir. Geçenlerde eşimle birlikte bir kafede yemek yiyor, bir yandan da çevremizde geçen konuşmalara kulak kabartıyorduk. Kimsenin dinlediği yoktu. Sanki birbirlerini dinlememeyi sıraya koymuş gibiydiler. Eşime ben de aynı şeyi yapıyor muyum diye sordum. Bana gülerek, bazen dedi. Cevap verme hızınızı kesip daha iyi bir dinleyici olmak sizin daha huzurlu bir insan olmanızı sağlar. Çünkü üstünüzdeki baskıyı azaltır. Bir düşünecek olursanız hemen cevabı yapıştırmak için karşınızdakinin ne söyleyeceğini tahmin etmeye çalışmanın ne çok enerji tükettiğini ve insana gerdiğini fark edersiniz. Oysa konuşan kişinin bitirmesini beklerken ve söylenenleri dikkatle dinlerken üzerinizdeki baskının kalktığını görürsünüz. Siz daha rahat hissedince bu rahatlığınız konuştuğunuz insanlara da geçecektir. Yayın saati kapmak için sizinle yarışmadıklarını fark edince onlar da daha telaşsız konuşmakta sakınca görmeyeceklerdir. Daha iyi dinleyici olmak sizi sadece daha sabırlı bir insan yapmakla kalmaz, ilişkilerinizin kalitesini de arttırır. Söylediklerini gerçekten dinleyen biriyle konuşmayı herkes sever. Savaşlarınızı akıllıca seçin. Savaşlarınızı akıllıca seçin genellikle anne babaların çok sevdiği bir öğüttür. Ama doyurucu bir hayat sürmek için de çok önemlidir. Yaşam fırsatlarla doludur. Ne var ki bunlardan hangilerinin uğraşmaya değer, hangilerinin değmez olduğunu seçebilmek gerekir. Uğrunda savaşacağımız şeyleri akıllıca seçerseniz kazanmanız çok daha kolay olacaktır. İnandığınız bir konu üzerine tartışmanız, mücadele etmeniz, hatta çatışmanız gereken durumlar olacaktır elbette. Ne var ki çoğu insan pek de ciddiye alınmayacak şeyler üzerine tartışıp kavga ettikleri için yaşamları anlamsız bir dizi çatışmaya dönüşür. Bu tarz bir yaşamda öyle çok üstüren ve kırgınlık vardır ki insan gerçekten neyin önemli olduğunu ıskalayıverir. Eğer tüm faktörlerin lehinize olacağını hesaplamışsanız planlarınızdaki en küçük bir görüş ayrılığı ya da sapma hemen büyük olay haline getirilebilir. Oysa bu benim kitabımda mutsuzluk ve hüsranın reçetesidir. İşin gerçeği şudur ki hayatın tam bizim istediğimiz gibi olması çok enderdir ve diğer insanlar çok ender olarak bizim istediğimiz gibi davranırlar. Hayatın bazen hoşumuza giden bazen de pek gitmeyen yanları olacaktır. Daima sizden farklı düşünen ve işleri sizden farklı yapan insanlar olabileceği gibi hiç istemediğiniz sonuçlarla karşılaşmanız da kaçınılmazdır. Eğer hayatın bu ilkesine karşı savaşırsanız, yaşamınızın çoğunu kavgayla geçirirsiniz. Daha huzurlu bir yaşam sürmenin yolu, hangi alanlarda savaşıp hangilerine hiç bulaşmadan başımızı çevireceğimize bilinçli olarak karar vermektir. Eğer ana hedefiniz, her şeyin tam istediğiniz gibi dört dörtlük olması yerine, nispeten stresin arınmış bir yaşam sürmek değilse, çoğu mücadelenin insanı en sakin duygularından bile çekip uzaklaştırdığını göreceksiniz. Eşinize sizin haklı, onun haksız olduğunu kanıtlamanın gerçekten bir önemi var mıdır? Ya da birisi ufak bir hata yaptı diye onunla kapışmanın, hangi lokantaya veya hangi sinemaya gitme tercihiniz kavga etmeye değer mi? Komşunuzun otomobilinin sokağın size ait olan yerine park edişini, ayrıca sofrada otururken tartışmak gerekli midir? Çoğu insan yaşamını bunun gibi binlerce şey için tartışarak geçiriyor. Bu arada siz de kendi listenize bir bakıverin. Eğer benim eski listem gibiyse belki artık önceliklerinizi yeni bir değerlendirmeye alabilirsiniz. Ufak şeyleri dert etmek istemiyorsanız savaşacağınız alanları akıllıca seçmeniz çok önemlidir. Bunu başardığınız zaman hiç savaşma gereği duymayacağınız günler de gelecektir. 31. Ruh durumunuzu dikkate alın. Moraliniz bozuk olduğu zamanlar sizi yanıltmasın. Ruh durumunuz son derece yanıltıcı olabilir. O anki ruh haliniz sizi aldatıp yaşamınızın gerçekte olduğundan çok daha kötü gittiğine inandırabilir. Ruh haliniz iyiyken yaşam size çok güzel görünür. Bakış açınız doğru, sağduyunuz ve mantığınız yerindedir. Bu durumdayken hiçbir şey size zor gelmez. Sorunlar daha katlanılabilir ve kolay çözülebilir görünür. Ruh haliniz iyiyken ilişkileriniz pürüzsüzdür. İletişim su gibi akar. Eleştirildiğiniz zaman bunu olgunlukla karşılarsınız. Tam tersi olup kötü bir ruh halindeyseniz yaşam size dayanılmayacak kadar ciddi ve zor görünecektir. Bakış açınız daralmıştır. Fazla alıngan olur, çevrenizdekileri yanlış yorumlayıp davranışlarında kötü niyet ararsınız. Püf noktası şudur. İnsanlar her an iyi ruh halinde olmadıklarının farkında değildirler. Bunun yerine hayatlarının bir gün öncesinden hatta bir saat öncesinden beri aniden ters gitmeye başladığını sanırlar. Örneğin o sabah iyi bir ruh haliyle kalkan bir adam karısını, işini ve otomobilini seviyordur. Geleceği hakkında iyimser, geçmişi içinde büyük ihtimalle minnet duymaktadır. Fakat o gün akşama doğru birden ruh hali değişip bozulmuşsa işinden nefret ettiğini söyler, karısını çekilmez bulur, otomobili ise artık onun gözünde bir demir yığınıdır. Mesleğine çıkmaza girdiğine inanıyordur. Kötü ruh halindeyken bu adama çocukluğunu soracak olursanız zorluklar içinde geçtiğini söyleyecek, büyük ihtimalle o anda yaşadığı sıkıntı için ebeveynlerini suçlayacaktır. Bu denli çabuk oluşan bu büyük çelişkiler bize saçma hatta gülünç gelebilir ama hepimiz böyleyizdir. Moralimiz bozukken bakış açımız çarpıklaşır ve her şeyi çok acilmiş gibi görmeye başlarız. Ruh halimiz iyiyken her şeyin çok daha güzel göründüğünü unuturuz. Aynı eş, aynı otomobil, aynı geçmiş ve gelecek imkanları gibi tıpatıp aynı koşulları ruh halimize göre tamamen farklı biçimlerle değerlendirmemiz mümkündür. Moralimiz bozukken suçu gerektiği gibi ruh halimizde aramak yerine tüm yaşamımızın bir anda bozuluverdiğine inanma eğilimi vardır. Son birkaç saat içinde her şeyin gerçekten tersiz olduğuna inanacak hale geliriz. İşin gerçeği, yaşam hemen hiçbir zaman insanın morali bozukken göründüğü kadar kötü değildir. Her şeyi gerçekçi gözle gördüğünüzü sanıp bu bozuk ruh halinde ısrarla kalmak yerine yargılarınızı sorgulamayı öğrenebilirsiniz. Kendinize, tabii ki şu anda öfkeliyim, kırgınım, gerginim, patlamaya hazır haldeyim çünkü moralim bozuk diye hatırlatın. Moraliniz bozukken her şeye olumsuz gözle baktığınızı kabul edin. Kötü bir ruh halinde olduğunuz zaman bunu olduğu gibi kabullenip geçiştirmeye bakın. Bu durum her insanın başına gelir ve üstüne düşmezseniz zamanla geçer. Yaşamanızı analiz etmek için seçilecek en kötü zaman budur. Bunu yapmak duygusal intihardan farksızdır. Eğer gerçekten bir sorununuz varsa, ruh haliniz ve mantığınız düzeldiği zaman da yine karşınızda olacaktır. İşin püf noktası, iyi olduğunuz zamanlar için şükretmek, kötü dönemlerinizde ise ılımlı olabilmektir. Birden moraliniz bozulacak olursa kendinize, bu da geçer diye hatırlatın. Nasılsa geçecektir. 32. Hayat bir sınavdır. Altı üstü bir sınav. En sevdiğim posterlerimden birinde şöyle yazar. Hayat bir sınavdır. Altı üstü bir sınav. Eğer bu gerçek bir yaşam olsaydı, size nereye gideceğiniz ve ne yapacağınız söylenirdi. Ne zaman bu esprili hayat felsefesi aklıma gelse, hayatı fazla ciddiye almamam gerektiğini hatırlarım. Hayatı ve bize sunduğu birçok engele, bir sınav ya da sınavlar dizisiymiş gibi baktığınız zaman, karşınıza çıkacak her engeli gelişmeniz için bir fırsat olarak görmeye başlarsınız. İster bir sorun bombardımanı altında olun, ister altından kalkılamayacak gibi görünen sorumluluklar ve engellerle karşılaşın, bunlara bir sınavmış gibi bakabilirseniz, daima başarma imkanınız vardır. Sizi zorlayan engele tepeden bakmaya başlarsınız. Ama bu engelleri hayatınızı sürdürebilmek için mutlaka kazanılması gereken savaşlar gibi görürseniz size adam akıllı çetin bir hayat bekliyordur. Mutluluğu tatma ihtimaliniz olan tek zaman her işinizin tam istediğiniz gibi gittiği anlardır. Bunun da eksik olmadığını hepimiz biliriz. Bir deney olarak bakalım bu yöntemi önünüzdeki bir sorun üzerinde uygulayabilecek misiniz? Şu anda sizi üzen ergenlik yaşında bir çocuğunuz veya canınızı sıkan bir patronunuz olabilir. Konuyu bir sorun değil bir sınav olarak görmeye çalışın ve kendinize şu soruları sorun. Bu konu niye yaşamımda bulunuyor? Ne anlamı olabilir ve bunu aşabilmem için neler gerekir? Konuya farklı bir açıdan da bakabilir miyim? Bunu bir çeşit sınav gibi görmem mümkün mü? Bu stratejiyi bir kez denerseniz sorulara vereceğiniz karşılıkların ne kadar değiştiğini görüp şaşıracaksınız. Eskiden ben yeterli zamanım olmadığından yakınır dururdum. Oradan oraya koşturur, listemdeki her işi mutlaka bitirmeye çalışırdım. Bunu yapamayınca da çektiğim sıkıntı yüzünden zaman cezalgimi, ailemi, koşullarımı ya da bir dolu başka şeyi suçlardım. Sonra gerçeği anladım. Mutlu olmak istiyorsam hedefim daha çok zaman yaratabilmek için hayatımı düzenlemek olmamalıydı. Bunun yerine yapmam gerektiğini sandığım şeylerin tümünü yapamayacağımı anladığım noktaya karar vermek olmalıydı. Bir başka deyişle aşmam gereken gerçek engelim mücadelemi bir sınav olarak görmekten ibaretti. Konuyu bir sınav olarak görebilmek hayatımdaki en büyük kişisel sorunlarından biriyle başa çıkmamı sağladı. Hala ara sıra zamanım yetmiyor diye yakındığım vardır ama kesinlikle eskisi gibi değilim. Her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi çok daha fazla öğrenmiş durumdayım. 33. Övgü ve yergi aynı şeydir. En kaçınılmaz hayat derslerinden biri başkaları tarafından onaylanmamaktır. Övgü ve yergi aynı şeydir diye düşünürseniz herkese her zaman memnun edemeyeceğiniz gerçeğini kendinize hatırlatmış olursunuz. %55 oy alarak seçimi açık farklı kazanan bir aday bile sonuçta nüfusun %45 tarafından istenmemiş durumdadır. Bunu bilmek de insana epey haddini bildirir değil mi? Ailemizden, dostlarımızdan ve birlikte çalıştığımız kimselerden alacağımız beğeni notları da bundan pek yüksek olacak değildir. Aslında yaşamı değerlendirebilmek için herkesin kendine özgü fikirleri vardır ve bizim fikirlerimiz her zaman onlarınkine uymayabilir. Her nedense çoğumuz bu kaçınılmaz olguya karşı debeleniriz. Başkaları bizim fikirlerimizi reddettiğinde, tekliflerimizi geri çevirdiğinde ya da bizi onaylamadıklarını bir şekilde gösterdiklerine kızarız, kırılırız veya hayal kırıklığı yaşarız. Karşılaştığımız herkesin onayını alamayacağımız gerçeğini ne kadar çabuk kabullenirsek yaşamlarımız da o denli kolaylaşacaktır. Peşinden onaylanmamayı göze alıp buna karşı direnmemekle yaşama çok daha sağlıklı bir bakış açısı geliştireceksiniz. Öneriniz beğenilmediği zaman kırgınlık duymaktansa kendinize şunu hatırlatın. Bak işte yine oldu ama sorun değil. Umduğunuz onayı aldığınız zamanlarda da bu size tatlı bir sürpriz olacak, minnet duymanızı sağlayacaktır. Hem övgü hem yergiyle karşılaştığım pek çok gün vardır. Kimi insanlar benden konferans vermemi isterlerken kimileri uygun bulmazlar. Gelen telefonlardan biri iyi haberdir, diğeri uğraşmamı gerektiren bir sorun olur. Çocuklarımdan biri benim davranışımı beğenirken diğeri karşı çıkar. Kimi tanıdığım benim çok iyi olduğumu söylerken kimi telefonuna cevap vermediğim için beni bencil bulur. Bu şekilde ileri geri iyi ve kötü, onaylanmak veya onaylanmamak herkesin yaşamının bir parçasıdır. İtiraf edeyim ki onaylanmak daima diğer seçenekten iyidir. İnsan kendini iyi hisseder ve bunu sindirmek kolaydır. Fakat hayat beni olgunlaştırdıkça başarılara karşı daha az muhtaç olduğumu anlıyorum. 34. Rastgele iyilikler yapın. Son zamanlarda çok yaygın olarak görebileceğiniz bir otomobil stikeri var. Ülkenin her yerinde neredeyse her taşıtın tamponunda görülüyor. Benim de kendi otomobilimde var. Stikerin üstünde rastgele iyilikler yapın yazılı. Kimin buluşu olduğunu bilmiyorum ama ben taşıt arkası yazıları arasında hiç bu kadar önemli bir mesaj görmedim. Rastgele iyilikler yapmak, karşılık beklemeden bir şey vermenin sevincini tatmak için çok etkili bir yoldur. En güzel uygulama biçimi de yaptığınız şeyi kimse bilmediği zaman olur. San Francisco Körfezi üzerinde 5 tane ücretli köprü vardır. Bir süre önce bazı insanlar hemen arkalarından gelen araçların da geçiş ücretini ödemeye başladılar. Arkadaki sürücü gişeye gelip parasını uzatıyor ama gişedeki görevli ona ücretin önden geçen otomobil tarafından ödendiğini söylüyor. İşte size anında ve rastgele verilen bir armağan örneği. Hiçbir karşılığın, bir teşekkürün bile beklenmediği bir iyilik. Bu küçük armağanın arkadaki araç sürücüsünde nasıl bir etki yaratacağını düşünebiliyor musunuz? Belki bu olay onun o gün daha iyi bir insan olmasını sağlamıştır. Çoğu zaman yapılan bir tek iyilik zincirleme iyilikler dizisini başlatabilir. Rastgele iyilikler yapmanın belli bir reçetesi yoktur. Bu davranışlar yürekten gelir. Sizin iyiliğiniz komşunuzun çöpünü kaldırmak olabilir, bir bağış kampanyasına isim vermeden katkıda bulunabilirsiniz, isimsiz bir zarf içinde para sıkıntısı olan birine soluk aldıracak bir miktar gönderebilirsiniz. Zor durumda olan bir hayvanı Hayvanları Koruma Derneği'ne götürebilirsiniz. Aş evlerinde gönüllü çalışmanız da mümkündür. Bunun gibi daha pek çok şey yapılabilir. Temel düşünce karşılıksız vermenin sağladığı keyiftir. Verdiğiniz şeyin pahalı olması gerekmez. Sanırım rastgele iyilik yapmanın en önemli kazancı yaşamınıza getirdiği tatmin duygusudur. Yaptığımız her iyilik bizi olumlu duygularla ödüllendirir ve yaşamın iyilik ve sevgi gibi önemli yanlarını hatırlatır. Hepimiz üstümüze düşeni yaparsak çok geçmeden daha güzel bir dünyada yaşıyor oluruz. 35. Bir davranışın ardındakini görmeye çalışın. Bugüne dek hiç kimse size ya da siz başka birine John'a aldırma ne yaptığını farkında değil dediniz mi? Eğer öyleyse davranışların ardına bakma felsefesinde tanışmış durumdasınız. Eğer çocuklarınız varsa bu basit bağışlama olayının önemini iyi bilirsiniz. Tüm sevgimiz çocuklarımızın davranışlarına bağlı kalsaydı onları sevmek epey zor olurdu galiba. Eğer sevgi davranışlara bağlı kalsaydı belki hiçbirimiz ergenlik çağındayken sevilmezdik. Aynı sevgi ve anlayışı karşılaştığımız herkese yaysak iyi olmaz mıydı? Birisi bizim hoşumuza gitmeyecek bir davranışta bulununca onların bu davranışına ergenlik çağındaki çocuklarımıza baktığımız gözle baksak çok daha sevgi dolu bir dünyada yaşamaz mıyız? Bu tavsiyeyle başımızı kuma gömüp çevremizdeki her şeyin daima mükemmel olduğunu sanmayı, kendimizi herkese çiğnetmeyi veya olumsuz davranışları onaylamayı kastetmiyorum. Sadece birini davranışına göre yargılamadan önce düşünmenizi öneriyorum. Bilin ki postanedeki memur yavaş hareket ediyorsa kötü bir gün geçiriyordur. Belki bütün günleri kötü geçiyor olabilir. Eşiniz veya dostunuz size sert bir çıkış yaparsa bu tek olayın ardında onun size duyduğu sevgiyi ve tarafınızdan sevilme isteğini görmeye çalışın. Davranışların ardında yatana bakmak tahmin ettiğinizden kolaydır. Hemen bugün deneyin ve güzel sonuçlarını görün. 36. Masumiyeti görün. Çoğu insan için hayatın en sürem verici yanlarından biri diğer insanların davranışlarını anlayamamaktır. Onları masum yerine suçlu görme eğilimimiz vardır. Başkalarının sadece bize sinir bozucu gelen davranışlarına, yorumlarına, cimriliklerine ve bencilliklerine odaklanmaya pek hevesliyizdir. O zaman da çok bozuluruz. Eğer davranışlara fazla odaklanırsak insanlar bizi mutsuz ediyormuş gibi görünebilir. Wayne Dyer bir konferansında şöyle bir esprili tavsiyede bulunmuştu. Sizi rahatsız eden tüm insanları toplayıp bana getirin. Ben onları tedavi ederim. Siz de rahat edersiniz. Elbette olacak şey değildi bu. İnsanların tuhaf şeyler yaptıkları doğrudur. Kim yapmaz ki? Ama buna bozulan biz olduğumuza göre değişmesi gereken de biziz. Ben burada şiddeti veya bunun gibi çarpık davranışları kabullenip hoş görmekten bahsetmiyorum. Önerim sadece insanların davranışları karşısında daha az rahatsız olmayı öğrenmenizdir. Masumiyeti görebilmek için bir dönüşüm yapabilmenin en önemli gerecidir. Bu dönüşüm sonucu birisi beğenmediğimiz biçimde davranmışsa kendimizi davranışın biçimine uzaklaştırıp ardına yatana bakabilir ve o kişinin art niyetsizliğini görebiliriz. Düşünce tarzımızdaki bu küçük değişiklik çoğu zaman bizi hemen halden anlayan bir konuma getiriverir. Ara sıra bana acele etmem için baskı yapan insanlarla çalışırım. Çoğu kez beni hızlandırmak için kullandıkları ifadeler kabadır. Eğer onların sözcüklerine ve ses tonlarına kapılacak olsam rahatsızlık duyarım. Hatta öfkeli karşılıklar verebilirim. Onları suçlu olarak görürüm. Oysa benim acelem olduğu zamanlarda hissettiğim telaşlılığı hatırlayabilirsem onların davranışlarındaki masumiyeti görebilirim. En sinir bozucu davranışın ardında bile anlayış görmek için çırpınan mutsuz bir insan vardır. Bundan böyle ne zaman birisi size tuhaf gelen bir davranışta bulunursa onun davranışının ardındaki masumiyeti görmeye çalışın. Eğer halden anlamaya hazırlıklıysanız bunu görmek zor olmayacaktır. Art niyet olmayışını gördükten sonra da o davranış sizi artık rahatsız etmeyecektir. Başkalarının davranışına sinirlenmediğiniz zaman da hayatın güzelliklerine odaklanmak çok daha kolay olur. 37. Gönlü bol olmayı haklı olmaya yeğleyin. 12. stratejinde açıkladığım gibi gönlü bol olmakla haklı olmak arasında seçim yapmanız için karşınıza sayısız fırsatlar çıkacaktır. Birisine hatalarını, farklı biçimde yapmış olmaları gereken şeyleri ve o kişiye bir işi nasıl daha doğru yapacağını göstermek için her zaman fırsat vardır. İnsanları özel olarak ya da herkesin önünde düzeltmek için imkanlar daima olacaktır. Bütün bu fırsatların getireceği tek şey varsa o da birisini mutsuz edip sonucunda kendinizin de mutsuz olmasıdır. Psikanaliz konusuna fazla dalmadan şunu açıklamak isterim. Başkalarına haddini bildirmenin, onları düzeltmenin ve bizim haklı onların haksız olduğunu gösterme hevesimizin nedeni egomuzun hatasıdır. Yanlış bir inançla bir başkasının hatasını ortaya çıkarmanın bizim haklılığımızı gösterdiğini ve bu nedenle kendimizi daha iyi hissettiğimizi düşünürüz. Oysa gerçekte eğer birine haddini bildirdikten sonra nasıl hissettiğinize dikkat ederseniz had bildirme olayı öncesine göre kendinizi daha kötü hissettiğinizi fark edeceksiniz. Benliğinizin şefkat kaynağı olan yüreğiniz bilecektir ki başka bir insanı yaraladıktan sonra kendinizi iyi hissetmeniz mümkün değildir. Neyse ki bunun tam tersi doğrudur. Hedefiniz insanların moralini yükseltmek, onları daha iyi hissettirmek ve onların sevinçlerini paylaşmak olduğu zaman siz de onların olumlu duygularıyla ödüllenirsiniz. Bir daha birisini düzeltme fırsatı çıktığında her ne kadar o kişi yanılıyor olsa da gelin bu dürtünüzü frenleyin. Bunun yerine kendinize şu soruyu sorun. Ben bu etkileşimden ne çıkmasını istiyorum? Büyük ihtimalle karşılıklı konuşmanızın huzurlu geçmesini ve iki tarafın dostça ve iyi duygularla ayrılmasını beklersiniz. Haklı çıkma isteğini bastırıp gönlü bol olmayı seçtiğinizde içinizde huzurlu bir duygunun geliştiğini fark edeceksiniz. Geçenlerde eşimle konuşurken sonu çok başarılı biten bir iş girişiminden bahsediyorduk. Ben bu girişimi hep benim fikrim olarak anarken başarının tüm payını kendime almaktaydım. Eşim Chris ise her zamanki sevecen tarzıyla kazanmanın şanını bana bırakıyordu. O gün daha sonra birden hatırlayıverdim. O girişim fikri bana değil, eşime aitti. Eyvah deyip hemen telefon açtım ve özür diledim. Belli ki eşim için benim sevinmem, onun başarıdan pay almasından çok daha önemliydi. Beni mutlu görmekten büyük zevk aldığını söyledi. Kimin fikri olduğu hiç önemli değildi. Chris'in neden bu kadar çok sevdiğini anlıyorsunuz herhalde. Bu stratejiyi pısırık olmak ya da inandığınız şeyleri savunmamakla karıştırmayın. Hiç haklı çıkmayın gibi bir şey ima etmiyorum. Sadece haklı çıkmakta ısrar ederseniz çoğu kez bir bedel ödeyeceğinizi söylüyorum. Bu bedel sizin iç huzurunuzdur. Alımlı ve huzurlu bir insan olabilmek için çoğu zaman gönlü bol olmayı, haklı olmaya yeğlemeniz gerekir. En iyi başlangıcı da ilk konuşacağınız kişiyle yapabilirsiniz. 38. Bugün 3 kişiye onların ne çok sevdiğinizi söyleyin. Yazar Stephen Levin şu soruyu sormaktadır. Bir saatlik ömrünüz kalsaydı ve sadece bir kişiye tek bir telefon açabilecek olsaydınız, kimi arardınız, ona ne söylerdiniz ve daha ne bekliyorsunuz? Bundan güçlü bir mesaj düşünemiyorum. Daha ne beklediğimizi kim bilebilir? Belki de sonsuza dek yaşayacağımızı sanıyoruzdur. Ya da sevdiğimiz insanlara onları ne kadar sevdiğimizi söyleyeceğimiz o bir gün nasılsa gelir diye düşünüyoruz. Nedeni ne olursa olsun çoğumuz bunu yapmak için gereğinden fazla bekleriz. Kaderin cilvesi olacak, ben bu satırları büyük annemin doğum gününde yazıyorum. Az sonra babamla birlikte onun mezarını ziyarete gideceğiz.